Ayrım 12. İz, Canan Tan. Sayfa 171. Sürpriz teklif. 10 günlük zorunlu aradan sonra İstanbul'daki ilk iş günüm. Tam evden çıkacakken Ankara'dan getirip hiç açmadan salonun bir köşesine bıraktığım, içinde çay yolu dosyalarının, evraklarının bulunduğu çanta ilişiyor gözüme. En iyisi büroya götürmek. Evde kalabalık yapacağına, orada elimin altında dursun. Bülent de önceki gece konuştuklarımızdan sonra eski isteğim kalmasa da olumsuz yönde gelişen son noktayı koymadım henüz. Yaklaşık 2 saatim avukat arkadaşlarımın, büro çalışanlarının ve aynı binadaki iş yerlerinden gelen komşularımızın taziye dileklerini kabul etmekte geçiyor. Ancak en umulmadık taziye dileği sürpriz bir telefonla Ankara'dan geliyor. "Ben Aydın Arslanlı," diyor telefondaki ses. Algılamak için gayret sarf etmeme gerek bırakmadan ekliyor. "Rahmetli babanızın müvekkiliydim." Donuk kalıyorum. Elim ayağım buz kesiyor heyecandan. Kendime bile itiraf edemeden için için beklediğim an buymuş demek. Dilim dolanıyor konuşurken. Kısa bir tanışma ve hatır sorma faslının ardından babamın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getiriyor Aydın Arslanlı. "Babanız bizim için çok değerliydi," diyor. "Çok özel bir insandı o. Cenazesinde bulunmamak üzüntümüzü ikiye katladı. Uzunca bir iş seyahati için İngiltere'deydim. Annemin ve ablamın da en az benim kadar üzgün olduklarını belirtmeliyim. Size ve ailenize başsağlığı diliyoruz." Konuşmuyor da birilerinin yazıp eline tutuşturduğu bir metni okuyor sanki. Tek düze ses tonu, karşısındakine söz hakkı tanımayan sabırsız, aceleci bir tavır. Verdiği kısa soluklanma arasını fırsat bilip gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum. "Biliyorsunuz, babanız bizim hem dostumuz hem de avukatımızdı," diyerek konuşmasının ikinci bölümüne geçiyor Aydın Arslanlı. "Ve biten yaşamlara inat, davalar sürüyor bildiğiniz gibi. Bizler Arslanlı ailesi olarak Çayyolu davasını bundan sonrasının sizin avukatlığınıza sürdürmek arzusundayız. Vedat Karaca'nın babanızın bıraktığı yerden devam etmeyi düşünür müsünüz Verdi Hanım?" İşte bu. Bir gece önceki göstermelik gönülsüzlüğüm ya olmazsa kaygısıyla, eğer karşı taraftan teklif gelmezse zaten istemiyordum kalkanın ardına gizlenme niyetindeki bilinçaltımın kendini üzmeme çabasıymış meğer. İstiyorum arkadaşım, hem de deliler gibi, ancak fazla hevesli görünüp hemen teklifin üstüne atlamak yakışık almaz. Ağırdan alıp düşünme payı istemeli. Sahi nereden isti Arslanların aklına da içimden geçenleri duymuş gibi arayı verdiler hemen? Tabii ya, birileri duyurdu onlara. Remzi Bey olabilir mi? Her neyse, önemli olan sonuç. Teşekkür ederim Aydın Bey. Babamın yıllardır emek verdiği davanın avukatı olmaktan onur duyarım. Ancak takdir edersiniz ki acımız çok taze. Kendimi toparlayamadım henüz. Yanı sıra sorumlu olduğum başka davalar da var. Onları gözden geçirip yeni bir dava için yola çıkabileceğinden emin olmam gerek. Umarım beni anlamışsınızdır. Çok haklısınız Verdi Hanım. Hemen yanıt beklemiyorum zaten. Bugün pazartesi. Hafta sonundan önce kararınızı verirseniz sevinirim. Cuma sabahı saat 11'de konuşalım mı? Telefon konuşması için bile randevu alacak derecede prensip sahibi bir iş adamı. Arslanlılar Holding'in yönetim kurulu başkanı Aydın Arslanlı'nın olumlu ya da olumsuz yanıt alması için birkaç gün beklemesi gerekiyor. Cuma sabahı saat tam 11'de telefonum çalıyor. Aydın Arslanlı. Bir önceki konuşmasına göre daha rahat ve neşeli diyebileceğim sesle "Merhaba Verdi Hanım," diyor, hatır soruyor ve benim verdiğim kararı telaffuz etmemi bekliyor. "Öncelikle teklifinizin benim yönümden hesapta olmayan bir gelişme olduğunu söylemeliyim. Yoğun işlerimin üzerine ağır bir yükü daha üstlenmek zorunda kalacağım. Ama babama karşı son görevimi yerine getirmek adına bu davayı üstlenmeyi kabul ediyorum." "Sevindim," diyor Aydın Bey. "Umarım babanızla ulaşamadığımız mutlu sona sizinle ulaşırız." Hemen ardından yapılması gereken ayrıntılara giriyor. "Sizi avukatımız olarak tayin etmek için vekaletname çıkarıp kargo yoluyla göndermemiz yeterli. Ancak yüz yüze görüşmeden işe girişmenin doğru olmayacağını düşünüyorum. İstanbul'a gelip vekaletnameyi bizzat ben takdim edebilirdim ama annem ve ablamla da tanışmanızı, böylelikle bütün aile tanımanızı isterim. Eğer uygun görürseniz Ankara'ya davet ederim sizi. Hem birbirimizi daha iyi tanır hem de dava yönünden daha sağlıklı adımlar atma fırsatı yaratabiliriz." Bütün ayrıntıların Aydın Arslan tarafından düşünülüp yutulmaya hazır bir tablet gibi avucuma bırakılmasından duyduğum sıkıntıyla "olabilir" diyorum. "Gelecek hafta içinde Ankara'ya gelebilirim." Bundan sonraki duruşma önümüzdeki ayın 18'inde olduğuna göre fazla uzatmanın anlamı yok. Dava dosyalarını inceleyip konuya ısınmanız için zamana ihtiyacınız olacak. Çarşamba günü uygun mu sizin için? Pazartesi sabahı Aydın Arslan'ın asistanı arayarak çarşamba günü için uçak biletimin alındığı, gidiş saatimin 9, dönüş saatimin 18 olduğu ve havaalanında karşılanacağım konularında bilgilendirdi beni. Elektronik bileti göndermek için e-posta adresimi aldı. Mekanik bir sesle yaptığı konuşmasını "iyi yolculuklar" diyerek noktaladı. Anneme ince ayrıntılara girmeden Ankara'da bir dava aldığımı söyledim. Son zamanlardaki uysal ve hoşgörülü haliyle başını sallayarak hayırlı olsun dedi. Dualarım seninle. Umarım yüzünün akıyla çıkarsın. Bülent içten içe onaylamasa da hoşnut olmadığı yanlarını kendine saklayarak ki bunların başında sık sık Ankara'ya gidip gelmek zorunda olmam geliyor. Kolay gelsin dedi. Sonra da her zamanki gibi babaca öğütlerini sıralayıverdi. Elinden geleni yap ama kazanmaya şartlandırma kendini. Hüsrana uğrayabilirsin. Her davanın bir kazananı bir kaybedeni olur ya. Şansın %50. Asla 51 değil. Aklından çıkarma bunu. Anamın duasını kocamın rızasını aldıktan sonra iç rahatlığıyla yola çıkabilirdim artık. İlginç ve sıra dışı bir aile. Esenboğa Havaalanı'nda günübirlik seyahatin bagajsız yolcu ayrıcalığının tadını çıkararak omzuma astığım çanta ve elimde tuttuğum evrak çantası dışında yük taşımamanın keyfiyle zaman kaybetmeden çıkışa doğru yürüyorum. Elindeki Verda Aktuna yazısıyla gelene geçene gülümseyerek aradığı kişiyi bulmaya çabalayan güzel mi güzel, şirin mi şirin bir genç kızla göz göze geliyoruz. Uzaktan başımı sallayarak onaylıyorum önce, yanına gelince de elimi uzatıp Verda Aktuna diye tanıtıyorum kendimi. Genç kızın adı Selen. Aydın Arslan tarafından refakatçi olarak görevlendirilmiş. Gönderilen araba ise ayrıcalıklı yolcuların ulaşımını sağlamak için kullanılan, dışının gösterişi kadar içinin konforuyla da kendini kanıtlayan lüks bir panel van. Gerektiğinde iş toplantılarının yapılmasına olanak tanıyan, geniş mekandaki yumuşacık koltuklara geçip karşılıklı oturuyoruz Selen'le. Çikolata, meyve suyu, çay, kahve. Ne ikram edebileceğini soruyor Selen. Hiçbir şey diyerek hareket halindeki bir araçta yiyip içme alışkanlığım olmadığını söylüyorum. Reddedişim bu ikramın abartılı bir gövde gösterisinin ilk adımı olduğundan kuşku duymamdan kaynaklanıyor aslında. Sadelikten, doğallıktan ödün vermeyen, yapay süslemeleri, abartıları kendinden uzak tutma alışkanlığındaki biri için gereksiz bir şatafat bu. Bir yandan da haksızlık ettiğimi düşünmüyor değilim. Holding sahibi olmak, belli bir düzeyin üzerine yasam türdürmek suç mu? Kaldı ki gözüme gereksiz görünen şu karşılama bana verilen değerin somut bir göstergesi. Silindirik bir kabartmanın üzerinde iri puntolarla Arslanlar Holding yazan kapıdan içeri girip asansörle 8. kata çıkıyoruz. Selen'in görevi burada bitiyor. Beni Aydın Arslanlı'nın asistanı Merve'ye emanet edip yanımızdan ayrılıyor. Hiç bekletmeden içeriye Aydın Arslanlı odasına alıyor beni Merve. Buraya oda demek ne kadar doğruysa. Orta ölçekte bir apartman dairesinin alanına sahip salon, yoğun bir iş ortamı olmaktan çok dinlendirici, huzurlu bir keyif mekanıymış izlenimi uyandırıyor. Geniş cepheli pencereleri, modern çizgideki koltuk takımları, çok sayıda katılımcının yararlanabileceği U şeklindeki toplantı masası ve her bir yana serpiştirilmiş rengarenk albenili saksı çiçekleriyle daha önce gördüğüm benzeri iş yerlerine fark atıyor. Giriş kapısının tam karşısındaki oval masada oturan Aydın Arslanlı beni görür görmez yerinden kalkıyor. Hoş geldiniz Verda Hanım diyerek içten bir taburla karşılıyor. Elimi sımsıkı kavrayıp orada bulunmamdan duyduğu memnuniyeti ifade ediyor. Merve'nin dışarı çıkmasıyla baş başa kalıyoruz. Alışıyla geldiği gibi masasının başına geçip konuğunu karşısına alacağına salonun yan tarafındaki oturma grubuna yöneltiyor beni. İş yerlerinde görmeyi kanıksadığımız hantal mobilyaların yerine somon rengi zayıf koltuklarla karşılıklı oturuyoruz Aydın Arslanlı ile. İlginçtir, yeni tanışmanın gerginliği yok üzerimizde. İlk kez paylaşılacak bir sohbetin tedirginliği de. O yolculuğumun nasıl geçtiğini sorarken ben de işleri hakkında fikir sahibi olmadığım sorular yöneltiyorum. Olağan, yaşanması gereken bir süreç bu. Birbirimizi ölçüp tartma, alacağımız sonuçlara göre kişisel yargılara varma yolunda paralel çizgilerde ilerliyoruz. Konuşurken gözlerimiz birbirimizin üzerinde, mercek altındayız ikimiz de. Hem dış görünüm olarak hem de insan ilişkilerinde umduğumdan iyi buluyorum Aydın Arslanlı'yı. Tahminimce 40-45 yaşlarında olmalı ama daha genç duruyor. Konuşma tarzı ve davranışlarındaki sıcaklık doğal. Bulunduğu konumu, yaşam düzeyini karşısındaki kişiye hissettirmemek için özel gayet gösteriyor sanki. Üstünlük taslamıyor. Eşit konumdaki koltuklarda, aynı hizada oturmamız da bu gayretin göstergesi. Kahvelerimizi içtikten sonra kalkalım mı diyor. Annemle ablam bizi evde bekliyorlar. Şaşırmış halime bakarak açıklama gereği duyuyor. Holding'e gelmezler pek. Sizinle ev ortamında tanışmayı istediler. Gazi Osman Paşa'da dört bir yanı kalın duvarlarla çevrili kale benzeri bir yapı. Duvarların üzerindeki siyah demirler sık örgülü sarmaşıklarla sarılı olduğu için içerisi hakkında hiçbir bilgi sızdırmıyor dışarıya. Girişteki güvenlikli demir kapı Aydın Arslan'ın arabasını algılayarak ardına kadar açılıveriyor. Duvarların gerisinde ne muhteşem bir alemin gizlenmiş olduğunu ancak o zaman görebiliyorum. Nadir görülecek güzellikteki bahçe, Hollanda'nın çiçek pazarındaki tüm çiçeklerden örnekler alınıp belli bir düzen ve ahenk içinde buraya dikildiğini düşündürtüyor. Kim düzenlediyse peyzaj sanatının ustalarından olmalı. Çiçeklerin oluşturduğu renk cümbüşünün ortasında fıskiyeli bir havuz var. Suyun üzerinde bembeyaz nilüfer çiçekleri. Bahçenin gerisinde yükselen 3 katlı köşkün iki yanında sıralanmış akasya ağaçları verandaya dökmüşler gölgelerini. Bodur çamlar, zakkumlar, dört bir yana dağılmış renk renk güller. Arabadan inip merdivenlere doğru yürürken ilk izlenimlerimin ne yolda olduğunu merak ile yüzüme bakıyor Aydın Arslan'dı. Büyülenerek hayran kalmamı değil, beklenenden daha az etkilenmemi ister gibi bir hali var. Çok güzel bir bahçe, insanın içine huzur veriyor diyorum, onun isteğini sezinlemiş gibi abartmadan. Aldığı yanıttan hoşnut yol gösteriyor bana. Yan yana adımlıyoruz merdivenleri. Basamakların yarısına geldiğimizde köşkün beyaz parmaklıklı kapısı açılıyor. Bir kadın beliriyor kapının aralığında. Hoş geldiniz diyor kadın, gelişimden memnun olup olmadığının izini taşımayan donuk sesiyle. Ablam Hale Arslanlı. Hayret, tahminlerimden çok daha genç bir Hale Arslanlı var karşımda. Aydın Bey'in ablası gibi durmuyor. Aydın Arslanlı 45 yaşında olsa da onun da 45-50 aralığında olması gerekir ki 40'ından bile küçük görünüyor Hale Hanım. Ufak tefek oluşundan belki, çarpıcı bir güzelliği olmasa da kısacık boyuna, balık etiyle tombulluk arasında gidip gelen bedenine kafa tutan farklı bir çekiciliği var. Platine bakan açık sarı saçlarını omuzlarına dökmüş, makyajı da epey abartılı, kat kat rimellenmiş kirpiklerinin takma olma ihtimali yüksek. Suratının merkezi gibi duran dolgun, dolgulu olabilir dudakları, parlak kırmızı ruj tabakasının altında eziliyor. Bir yanımda Aydın, diğer yanımda Hale Arslanlı ile beraber giriş katındaki salona geçiyoruz. Asıl tanışma, tanıştırma faslı burada gerçekleşecek. Salonun döşenme tarzı tam da beklediğim gibi Holding'deki modern çizgilerin tam tersine klasik, ağır, ağdalı, aristokrat. Benim dekorasyon anlayışımla taban tabana zıt. Kadife üzerine sırma işlemeli perdelerin, ipek taban halılarının, abartılı kristallerin, gümüşlerin kol gezdiği, eskiyle antikanın birbirine karıştığı, gözü yoran, kalabalık bir salon. Kolçakları altın yaldızlarla bezeli antika bir koltuğa oturmuş, bizi bekleyen Mebrule Aslanlı, tanıştırılmamızın ardından ölçülü bir sevecenlikle elimi sıkıyor. Onun hakkındaki tahminlerimde başarısızım. Cenazeye gitmek bir yana, taziye dileklerini iletmekten bile aciz, yaşını başını almış, hatta köşesine çekilerek meydanı gençlere bırakmış, geçkince, edilgen bir kadın beklerken, gerçek anlamda şaşırtıyor beni. Hem görünüm olarak hem de dakikalar içinde gelişen farklı davranışları ve konuşma biçimiyle. Yaptığım matematiksel hesaplara göre 70 yaşından aşağı olmaması gereken Mebrure Hanım, taş çatlası 50'sini de gösteriyor. Hale ve Aydın Arslanlı'nın genç ve dinç duruşları da annelerinin genleriyle geçen kalıtımsal bir ödül olmalı. Bedenine oturan gül kursu krep bir elbise giymiş Mebrure Hanım. En ufacık bir taşkınlık yok. Kızından çok daha ince ve zarif görünüyor. Hale'nin abartılı makyajının tersine giysisine uygun tonlardaki birkaç dokunuşu yeterli görmüş. Ensesinde toplanmış kumral saçları, göğsündeki elmas taşlarla işli dal, aynı montüre sahip küpe ve yüzüyle çok hoş bir görünüm sergiliyor. Belli ki titizlenmiş hazırlanırken. Bana verdiği önemi gösteriyor bu. Ben de siyah pantolon ceket takımım ve ölçülü makyajımla geçer notu aldığıma inanıyorum. Aydın Bey ise gri takım elbisesi içinde başarılı bir iş adamı rolünü gayet iyi taşıyor. Ancak Hale Arslanlı için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Gerek giyim tarzı, gerekse davranışları annesinin asil havasıyla çelişiyor. Giydiği darıcık pantolonun belden dize kadar olan bölümü 3 boğum olmuş. Kolsuz, göğsü payet işlemeli bir bluz giymiş üzerine. Ayaklarında boyunu uzun göstersin diye olacak yüksek ökçeli taşlı terlikler. Kollarına, boynuna doladığı incik boncuklar da cabası. Karşıdan gördüğüm kadarıyla yalnız bu tablo bile Mebrure Hanım gibi bir annenin yüreğini indirmeye yeter. Köşke gelişimin adet yerini bulsun diye yapılan göstermelik bir ziyaret olacağını düşünmekle hata etmişim. Arslanlı ailesinin fertleriyle konuştukça, onların birbirlerine ve bana olan davranışlarından iplerin kimin elinde olduğunu az çok çıkarabiliyorum. Tahminlerimin tersine biricik hak ve söz sahibi, sülalenin veliahtı Aydın Arslanlı değil, evet, Mebrure ve Hale Hanımlar genel vekaletname vererek işlerin yürütülmesini Aydın Arslanlı'ya devretmiş olsalar da perde arkasından ipleri oynatan kişi Mebrure Hanım. Oğlu da kızı da ağzının içine bakıyor kadının. İmparatoriçe, patroniçe, kraliçe, hanıma. Hangisi ya da hangileri belki de hepsi uyar bilemem ama onun arzusu dışında tek söz, tek karar çıkmaz bu aileden. Babanızla yıllarca uyum içinde çalıştık diyor Mebrure Hanım. Umarım sizinle de aynı uyumu yakalamayı başarırız. Vedat Bey'in ölümüne çok üzüldüm. Yeri doldurulamayacak bir değeri kaybettik. Madem öyle, neden yoktunuz cenazesinde, neden gelmediniz taziyesine, neden telefonla olsun başsağlığı dilemediniz diye haykırmak geliyor içimden. Ama şu kısacık sürede tanıdığım kadarıyla Mebruri Hanım'ın gönül indirip her kim olursa olsun birilerinin taziyesine gidecek yapıda olmadığını görebiliyorum. Hanım ağalara yakışır mı hiç? Böyle halk gibi adetlerde boy göstermek. Mebruri Hanım benim düşündüklerimi onaylar gibi hatta bir adım ötesine geçerek ilginç şeyler anlatıyor. Hasta ziyareti, cenaze ve taziyeye gitmem yasak diyor. Boş bulunup, doktor yasağı mı diyorum. Herhangi bir rahatsızlığınız falan mı var? Yoo, diyerek gülümsüyor. Yasağı koyan benim. Kocamı toprağa verdiğim günden bu yana, aşağı yukarı 10 yıldır, bana üzüntü verecek yerlere gitmiyorum. Öyle karar aldım. Şaşkınlığım gözlerimden taşıyor olmalı ki, açıklamalarını sürdürüyor. Yaşamının olumsuz yanları hırpalar insanı. Kendi acılarımız yetmezmiş gibi, bir de başkaları için mi örselenelim? Benim ve yakın çevremin dışında gelişen olayları üzülmek istemiyorum. Bu yüzden televizyon haberlerini izlemem ben. Gazetelerin 3. sayfasını yüzüne bakmadan çeviririm. Hüzünlü şarkıları dinlemeye çoktan veda ettim. Kocamın çok sevdiği bir şarkı vardı. Şimdi uzaklardasın. Gönül hicranla doldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayali oldu. Dinlemeye kalksam kahrolacağım belli ki. Ne gerek var? Bir yerlerde kulağıma çalınsa duymazdan geliyorum. Sözleri anlam yüklü şarkılarla çoktan işimi bitirdim. Benim yaşımda pop müzik ve rap dinleyen kaç kadın vardır Türkiye'de? Acı çekmek insanın gücünü törpüler yok eder. Oysa güçlü olmak ve dik durmak zorundayız. Şimdi söyleyin bana. Bu görüşleri sahip bir insanın taziye evinde ne işi var? Yanıt beklemediği sorusunun ardından son cümlesini söylüyor. Biz çok acılar görmüş, çok gözyaşı dökmüş bir aileyiz Verdi Hanım. Başkalarının acıları bizimkilerin yanında çok hafif kalıyor inanın. Kapının önünde bir belirip bir kaybolan görevlinin verdiği işareti almış gibi ''Yemek hazırlattım sizin için'' diyor Mebruri Hanım. ''Emirvaki olarak addetmeyin lütfen. Aynı sofrayı paylaşmanın bizleri daha da yakınlaştıracağını düşündüm.'' Programda yoktu bu. Aydın Bey'e bakıyorum göz ucuyla, gülümseyerek başını yana eğiyor. Yüzünde ''Annemin dediği olur'' gibi bir perişan razı oluş ifadesi. Holding'de gördüğüm haşmetli kaplan küçücük, uysal bir kedi yavrusuna dönüşmüş annesinin yanında. Hep beraber yemek salonuna geçiyoruz. Evin diğer taraflarıyla aynı klasik çizgiyi yansıtan bir yemek odası takımı. Aslanların adına yaraşır yetkinlikte dört dörtlük bir sofra, incecik porselen tabaklar, gümüş çatal bıçak takımları, kristal bardak ve kadehler ve ziyafet kıvamında özenle sunuma hazırlanmış en zor beğenen gurmeleri bile memnun edecek zengin bir menü. Bu hazırlıkların hepsi benim için. Gün içinde yemek yeme alışkanlığım yok. Hafif şeyler yiyerek geçiştiririm öğünümü desem de tabağımı doldurtuyor Mebruri Hanım. Israrcı tutumunu konukseverliğine yorarak ayıp olmasın diye birer ikişer lokma alıp tabağıma konan her çeşidin tadına bakmaya çalışıyorum. Yemek sırasında gitgide ısınıyor sohbetimiz. Bu sayede Mebruri Hanım'ın eşini yıllar önce kaybettiğini, halenin biri erkek, diğeri kız iki yetişkin çocuğu olduğunu, Mebruri Hanım'ın kızı ve torunuyla beraber burada aynı evi paylaştıklarını, Aydın Bey'in ise Çankaya'da ayrı bir evde tek başına yaşadığını öğreniyorum. Aile hakkındaki bu önemli bilgileri bana aktaran Mebruri Hanım. Aydın 2 yıl önce eşinden boşandı diyor. 8 yıllık bir evliliğin ardından. Neyse ki çocuk yoktu orada. Halen'in durumu daha karışık görünüyor. 2 yetişkin çocuk var ortada ama babalarından hiç söz edilmiyor. Eksik bıraktıklarını tamamlamak ister gibi kızımın yarısı daha derin diye içini çekiyor Mebruri Hanım. Damadım öldü. Daha doğrusu öldürüldü. Başını eğip hüzünlü bakışlarını kaçırıyor benden. O da bir başka gün hikayesi olsun diyerek bitmeyen cümlesine noktayı koyuyor. Hale, genç, güzelce, zengin ve yalnız bir kadın. Bu zamanda despot sayılabilecek kadar otoriter bir annenin kanatları altında yaşıyor. Gözlemlediğim kadarıyla konuşmalarımız, bizleri bir araya getiren arazi davası, Aslanlar Holding ve Holding'le ilgili işler pek umurunda değil. Zorunlu tutulduğu bir işlevi yerine getirmek için oradaymış gibi eğreti oturuyor sofrada. Bir an önce kaçıp kurtulmak, kendini daha rahat hissedebileceği bir yerlere atmak için sabırsızlandığını düşünüyorum. Buradan çıkıp nereye gidebilir? Kafa dengi arkadaşlar, aldığı soluğu özgürleştirecek salaş ortamlar, sosyal dernek toplantıları, elinde tuttuğu en somut gücü, parayı hesapsızca harcayabileceği elit mağazalar, alışveriş merkezleri. Belki de kafasındaki çelişkileri ve çözümsüzlükleri bir kenara itebileceği bir konken ya da bir iç masası. Kişiliğiyle en iyi örtüşen seçenek bu galiba. Kırmızı ocelerle sonlanan tombulacık parmakların kavradığı iskambil kağıtlarının büyüsüne kapılmış bir hali arslanlı. Tatlı bir kahve servisinin ardından sadede geliyoruz. Aydın Bey çantasından çıkardığı dosyayı bana uzatıyor. Vekaletname diyor. Dosyayı açıp kabaca göz gezdiriyorum. Evet, çay yolu davasını yürütmem için gereken noter tasdiki bir vekaletname bu. Aydın Arslanlı vekil tayin etmiş beni. Müvekkilim olarak görünüyor kağıt üzerinde. Ancak asıl müvekkilimin, sorumlu kılındığım asıl muhatabın Mebrur Hanım olduğu tartışılmaz. Bu durum işimi zorlaştırır mı? Şimdiden kestirmesi güç. Bir avuntum var ama. Babamın yıllar boyu bu insanlarla çalışıp hiçbir çatlak yaşamadan iş beraberliğini sürdürmüş olması. Neden ben de aynı çizgide yürümeyi beceremeyeyim? Zaman içinde kör düğme dönüşmüş bir davayı neden mutlu sonuna taşımayayım? Bunları başaracak güce sahip olduğuma inanıyorum. Mebrur Hanım'ın biraz daha kalmam yolundaki ısrarlarını nazikçe geri çevirerek Aydın Bey ile beraber köşkten ayrılıyorum. Uçağım saat 18'de. İstediğim gibi kullanabileceğim uzunca bir zaman dilimi var önümde. Aydın Bey'den beni babamın bürosuna bırakmasını istiyorum. Almam gereken dosyalar var. İlk duruşma için hazırlıklara başlamalıyım. Telaşa gerek yok diyerek gülüyor gayretkeş halimi. Dava dosyasını yeni aldım diyerek inceleme süresi isteyebilirsiniz ilk duruşmada. Ama bu 2-3 ay ileriye atar davayı. Atacağı kadar attı zaten. Otomatiğe bağlandı artık. Bir duruşmadan çıkılıp diğerine hazırlanılıyor. Sonuca ulaşmak için hiç acelesi yokmuş gibi konuşuyor. Geciktirmeyi istercesine ağırdan almasını, beni de bu doğrultuda yönlendirmeye çalışmasını yadırgıyorum. Ertelemeye gerek yok diyorum. İlk duruşmada ağzımın laf yapmasını sağlayacak birikime şimdiden sahibim. Biraz üzerinde çalışırsam inceleme süresi istemeye gerek kalmaz. Siz bilirsiniz diyor nazikçe, biraz önceki sözleri sırf beni düşündüğü, ilk günden zora koşmak istemediği için söylenmiş gibi. Yüzünde anlamlandıramadığım belli belirsiz bir gülümseme. Başka bir şehirden gelmiş, yeni sınıfında kendini gösterip başarılı olmak için olağanüstü gayretle çalışıp çabalayan çömez bir öğrenciyle konuşur gibi. Oysa ben sorumluluklarımı bilincindeyim ve kendime güveniyorum. Aydın Bey ne düşünürse düşünsün. Mevruri Hanım'ın ailece çok gözyaşı döktük derken yüzünün aldığı ifade geliyor gözümün önüne. Çekilen acıların ne kadarının bu davadan kaynaklandığını bilmiyorum ama Aslanlı ailesinin yüzünü güldürmek için elimden geleni yapmak boynumun borcu. Büroya girer girmez babamın çalıştığı bölüm yerine doğruca Remiz Bey'in odasına gidiyorum. Hayırlı olsun, davayı almışsın diyerek karşılıyor beni. Anlıyorum ki kendisiyle birebir konuşmadığım halde vekaletnameden ve son gelişmelerden haberdar. Sayenizde diyorum, Aslanların kulağına kar suyu kaçıranın kim olduğunu tahmin etmek hiç de zor değil. Sandığı gibi değil diyor. Aydın Bey telefon numaranı almak için aramıştı, taziye dileklerini iletecekti sana. O arada konuşuldu. Ama inan ki ver de bu işe gönüllü falan demedim ben. Onların niyeti senden yanaydı zaten. Uzatmanın anlamı yok. Geride kalmışları bir yana itip uçak saatine kadarki kısıtlı zamanımda aslanlarla ilgili kafan takılıp kalmış birkaç pürüzlü konuşacağım Remzi Bey'le. Beraber çalışacağım insanları daha yakından tanımak istiyorum Remzi Bey. Aslanlı ailesi hakkında ne biliyorsanız anlatmanızı rica ediyorum. Bugünkü tanışmanız yeterince aydınlatıcı olmamış anlaşılan. İlk karşılaşma yüzeysel sohbetlerle örgülenen birkaç saat ve anlatılan ama üzerine gidemediğim aile içi konular. Aslanlar hakkında benim bildiklerim de kısıttı. Vedat'tan duyduklarımdan aklımda kalanlar. Olduğu kadarına razıyım ben. Neyi öğrenmek istiyorsun? Sizin bildiğiniz her şeyi. Senin aradığınız zenginlikte bir kaynak değilim ben ama Vedat ve uzun yıllara yayılan çay yolu davası sayesinde aslanları tanıma fırsatım oldu. İzlenimlerime dayanarak ilginç ve sıra dışı bir aile olduklarını söyleyebilirim. Arazilerin, malın mülkün gerçek sahibi Mebrure Hanım. Söz konusu olan babadan, dededen, büyük dededen gelen azımsanamayacak bir servet. Uzun yıllar önce ölen eşi Abdullah Arslanlı hem mal varlığı hem de aile yönetiminde söz sahibi olma konusunda daima bir adım gerisinde kalmış karısının. Karar verme gücü Mebruri Hanım'ın ellerinde olmuş hep. Orası belli. Baskın karakterin izleri bugüne kadar uzanmış. Evet, senin de gördüğün gibi perde arkasından hem Oldingi hem de oğluyla kızını idare eden Mebruri Hanım'dır. Vedat'ın anlattığına göre çay yolu davasının açılma nedeni de Mebruri Arslanlı'nın Alpagut ailesine duyduğu çok eskilere dayanan husumet. Bu arada Arslanlılarla Alpagutların uzaktan akraba olduklarını biliyor muydun? Ciddi mi? Diye haykırıyorum. Ne derece yakın ya da uzak bir akrabalık bu? Gereğinden çok konuşmuş gibi sıkıntıyla bundan fazlasını ben de bilmiyorum diye kestirip atıyor Remiz Bey. Kızıyorum kendime. Güzel güzel anlatırken verdiğim tepkiyle ürküttüm onu. Akrabalıkla ilgili çizgide daha derinlere inmeyeceği belli oldu. Konuyu değiştirmeli. Dışarıdan bakıldığında çoğu insanın erişemeyeceği saltanatlı bir yaşam ama bir o kadar da sancılı. Mutluluk ve huzuru yakalamak, para sahibi olmaktan çok daha zor galiba. Baksanıza, o muhteşem servetin üstünde karısından ayrılmış oğlu, kocası öldürülmüş dul kızıyla yaşamını sürdürüyor Mebrur Hanım. Sakin sakin dinlerken irkili veriyor Remzi Bey. Nereden öğrendi bunları? Hangisini? Halenin kocasının öldürülmüş olduğunu. Bizzat Mevlure Hanım'ın ağzından. Sevmiş seni desene. Her önüne gelenle paylaşmaz aile sırlarını. Herkesin bildiği bir şey sır sayılır mı? Başka yerden de duyabilirdim bunları. Laf arasında anlatıverdim Mevlure Hanım. Ama cinayet nedenini bilmiyorum henüz. Onu da sizden öğrensem. Hiçbir fikrim yok. Çiftlikteki köylülerden biriymiş öldüren. Öyle demişlerdi o zamanlar. Azmettirilmiş olabilir mi? Mümkün. Ama sen neden ilgileniyorsun ki bunlarla? Aile içinde yaşananları öğrenmenin üzerinde çalışacağın davaya ne yararı olacak? Gereksiz ayrıntılarla ne diye kafa yoruyorsun anlamıyorum. Bir şekilde aralarına karışmak durumunda kaldığım insanlar hakkında bilgi sahibi olmak isterken nasihat dinliyorum. Bırak kimi neden öldürdüğünü işine bak. Anlatılmak istenen bu. Ne var ki bana dayatılan davranış biçimi benim tarzıma hiç mi hiç uymuyor. 12. ayrımın sonu, sayfa 186.